Ayrım 50, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 560. Köylü gerile gerile çelik tele dönmüştü. Sabahleyin uyanmışlar, caminin avlusuna toplanmışlar. Gözleri yolda bekleme kesilmişler, bekliyorlardı. Ali Çavuş daha gün ışımadan erkenden Zero Hatun'a gitmiş. Zero Hatun, siz benim ortağımsınız. Siz gurbettesiniz, o sebepten siz benden sorulursunuz. Değerli neyiniz varsa bizim eve taşıyacak, siz de o Allahsız köpek gelip gidinceye kadar bizde kalacaksınız. Korkarım ki bu kudurmuş köpek bu sefer de sizin evinizi yakacak. Sizi aramaya da bizim eve gelirse Allah o zaman ya ona verecek ya da bana. Zero Hatun hemen hazırlanmaya başladı. Evin içinde dişe dokunur ne var ne yoksa bohçalara doldurdu. Hasan Ağa, Pero, Hazal, Ali Çavuşlara taşındılar. Zero Hatun, Mustafa'm yok, kurban olduğum Ali Çavuş'um. Sen üzülme hatun, dedi Ali Çavuş. Mehmet onu şimdi bulur, alır getirir. Ali Çavuş evine giderken avludaki ağacın tepesinden bir zıngırtı geldi. Zıngırtı birkaç kez daha ötünce başını kaldırdı, oraya baktı. O bakınca kuş kanadını birkaç kez açtı kapadı, kuyruğunu titretti. Çavuş gülümsedi. Hoş geldin ağa, dedi. Hiç kambersiz düğün olur mu? Mustafa Ali Çavuş'un eve yöneldiğini görünce bir gün önce babasının onları alıp evine götüreceğini Mehmet'ten duymuş. Daha Ali Çavuş eve gelmeden köpeğini de alarak kale boynuna çıkmış. O yerine oturduktan az sonra da kamıştan ata binmiş Nuri çocuk atını şahlandırarak kişneterek gelmiş yanına oturmuştu. Bugün kekliklerini de getirmişti. Kınalı kekliği kale boynuna gelir gelmez bir ötme tutturmuştu ki ötme derim sana. Biraz sonra Mehmet de kekliğiyle geldi. Onun da kekliği Nuri'nin kekliklerine katıldı, ötmeye başladı. Mustafa'nın Nuri'ye verdiği keklik en güzel öteniydi. Üç genç kekliğin hep birden ötüşleri kayaları çınlatıyordu. Yusuf da, Aşık Ali de geldi. Çocuklar yüzlerini elleri arasına alıp Düldül Dağı'na döndüler. Bugün Düldül Dağı son maviydi. Dağdan ovalara, öteki dalga dalga sıra dağlardan bir ışık seli boşanıyor, dünya mavi bir ışık buğusunun içinde usuldan sallanıyordu. Akkuş da mavi uzun kuyruğu balkıyarak önlerinden geçip duruyordu. Köylüler bugün her günkünden de erken uyanmışlar. Çoluk çocuk genç yaşlı caminin alanına birikmişler. Yönlerini de salmanın çıkıp geleceği yukarı gediye dönmüşler, bekleşiyorlardı. Olayı duyan yakın köylüler de kimileri arabayla, kimileri atlı, kimileri de yaya geliyorlar. Caminin alanındaki kalabalığa sessizce katılıyor, yönlerini de dağın eteğindeki gediye dönüyorlardı. Zaman geçtikçe de sabırsızlanıyor, gerilmiş bir yaya dönüşüyorlardı. Gedikte önce salman gözüktü, arkasından eşkıyalar çıktılar. Kalabalık önce şöyle bir dalgalandı, arkasından da bir mırıltı koyverip sonra da sustular. Yokuştan aşağıya ağır ağır inen eşkıyaların hiçbir devinimini kaçırmıyorlardı. Salman gelip de İsmail ağaların avlu kapısında durunca bir mırıltı daha koptu. Kalabalık bir daha dalgalandı. Salman avludan içeriye girince mırıltı uğultuya dönüştü. Öteki eşkıyalar avlu kapısının önünde duruyorlar, hiç konuşmuyorlardı. Yüzleri azgındı. Salman avludan içeriye girince doğru faytonunun yanına gitti. Onun geldiğinden huylanan arabadaki yumurtaya yatmış tavuk canhıraş bir sesle kanatlarını çırparak yere atladı. Salman arabanın yöresinde birkaç kez dolandı. Tekerlerine, dökülmüş boyalarına, çatlamış derilerine, toz içinde kalmış kararmış fenerlerine uzun uzun baktı. Bir iki kere başını döndürdü, gözleri buğulandı. Köylüler avluda durmuşlar, onun en küçük devinimini bile izliyorlardı. Faytonu bir iyice inceden inceye gözden geçiren Salman nar ağacının yanına gitti. Ağacı da dal dal gözden geçirdi. Kaktüs ağılına döndü. Ağıl boyunca üç kere gidip geldikten sonra nöbet tuttuğu yere çıktı. Orada da bir süre bekledi. Aşağıdaki parlayan ırmağa, yukarıdaki kaleye, karşıdaki mor kayalıklı, kayalarında ipiltiler kıvılcımlanan dağa baktı. Birden aklına düşmüş gibi yaylanarak sütleyenin yanına vardı. Sütleyenin mavi çiçekleri büyük bir öbek olmuş, kayaların arasından taşmıştı. Oraya dizüstü çöktü, bir şeyleri araştırır gibi yaptı. Hızla ayağa kalkıp nar ağacını geçti, evin kapısına elini uzattı, geri çekti. Bu ahır gibi çiti kamıştan üstü ot evin kapısında durdukça yüzü kararıyordu. Sonunda eve girdi, uzun bir sürede oradan çıkamadı. Herkes soluğunu tutmuş, Salman'ın ne yapacağını bekliyordu. Salman avlu kapısında görününce herkes rahat bir soluk aldı. Avlu kapısında bir süre bekleyen Salman kalabalığın üstüne yürüdü. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. O yaklaşınca kendiliğinden ikiye ayrıldılar. Gözlerini fal taşı gibi açarak onun suretini gözlerinden nakşetmeye çalıştılar. Salman eski Salman değildi. Gözleri çukura kaçmış, avurtları birbirine geçmiş, boynu incelip uzamıştı. Giydiği kırmızı çizgili, sırmalı Maraş abası bol almış, üstünden akıyordu. Sarı çizmesi her zamankinden daha parlaktı. Köye gelirken giyinmeye özen gösterdiği her halinden belliydi. Şalvarı Suriye'den getirtilen cep ağızları, dikiş yerleri sırma işlemeli şalvarlardandı. Omuzlarına çifter sırmalı fişeklik atmış, beline de ta göğsüne kadar üç koşar bağlamıştı. Kalabalığın arasından geçerken başını kaldırıp da hiç kimsenin yüzüne bakmadı. Doğru Emine'nin evine gitti. Kapalı kapıyı bir tekmede açtı. Başını uzatıp içeriye şöyle bir baktı çekildi. Arkadaşlarının yanına geldi. Yüzü cehennem gibiydi. Sünbül eşkıya onun bu halinden korktu. Öyle yüzü azgın mezarlığa yöneldi. Mezarlığın duvarından atladı. Babasının mezarının yanına geldi. Oraya gelir gelmez de Cemal onun yakasına yapıştı. Gel ulan gel diye de buyurdu. Gel seni karakola götüreceğim. O gün bugündür babanı öldürdüğünden bu yana seni bekliyorum. Her gün, her gece. Gel, gel Salman gel. Seni Arap atla değiştireceğim. Yahu Salman diyordum ki köylüye. Salman'ı kan tutacak, babasının mezarına gelecek. Ben de onu yakalayacağım, alıp da jandarmaya götüreceğim. Arif Saim Bey de onu otomobilinin arkasına bağlayacak. Adana'ya kadar sürükleyecek. Senin de her parçan bir yerde kalacak. Cemal sevinç içindeydi. Salman gözleri büyümüş, ona öylece büyülenmişçesine bakıyordu. Ne? Gelmiyor musun? Bana karşı mı çıkıyorsun? Ne? Yakasından tutmuş Salman'ı çekiştiriyor. O gelmeyince de şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyordu. Çekiştirmesi para etmeyince Salman'ı kucakladı, götürdü mezarlık duvarının arkasına koydu. Kıpırdama oradan diye de buyruk verdi. Salman duvarın önünde bekledi. Cemal geldi. Yürü lan dedi. Hemen gelmezsen ne yapacağımı biliyorsun. Salman imdat istercesine sağına soluna yalvarır gözlerle bakındı. Çok deneylerden geçmiş cin düşünceli sünbül eşkıya onun ne demek istediğini anladı. Veli'ye gözleriyle buyurdu. Veli dilfeğinin dipçiğiyle Cemal'in beline gel ha eyledi. Cemal kıvranarak yere düşerken bağırdı. Seni öldüreceğim Salman dedi. Veli daha sert dipçikle vura vura Cemal'in pestilini çıkardı. Delikanlı yarı baygın duvarın dibinde yattı kaldı. Oğlunun Salman'ın adamlarınca dövüldüğünü gören Cemal'in anası bağırarak geldi. Cemal'in üstüne atıldı. Yeniden mezarlığa giren Salman babasının mezarının başucunda bir süre durdu. Sonra da mezarın çevresini üç kere dönerek ayak ucuna diz çöktü. Güneşe yüzünü dönerek babasının sağlığında kale boynuna gittiklerini söylediği türküyü duyulur duyulmaz bir sesle söyledi. Babasının başucunda biraz daha bekledikten sonra geldi, yol üstünde bekleyen arkadaşlarına katıldı. Gökburun'a yürüdüler. Mezarlık duvarı boyunca uzanan kaktüs ağalını dönünce kayalıklara vurdular. O anda da kırmızı damarlı geniş kayanın arkasından kurşunlar yağmaya başladı. Önce en önde yürüyen Hilmi vuruldu düştü. Kurşun tam alnının ortasından değmiş, ensesinden çıkmıştı. Ağzı yukarı düşmüş, dudaklarını sündürüp gözlerini kısmış, üstündeki koşar koşar fişekliklerine, filintasına, Çerkes hançerine, göğsündeki dürbüne karşın bir çocuk tazeliği, umursamazlığıyla küsmüş uyuyordu. Onun arkasından kör Cemil, sümbül eşkıya vuruldu. Eğer başta Salman kurşun sesini duyar duymaz kendisini yanındaki çukura atmasaydı o da kurşunu yiyordu. Kurşunları sıkan öyle bir eşkıyaydı ki göz açtırmıyordu. Salman şimdiye kadar çok keskin atıcı, çok deneylerden geçmiş kişiyle karşılaşmış, böyle bir belayla hiç karşılaşmamıştı. Çukurdan bir atlama yaparak sürünerek kendini yarın altına atıp Gökburun kayalıklarına ulaştı. Sünbül eşkıyanın vurulması onun belini kırmıştı. Sonum geldi diye düşündü. Mustafa aklına geldi. Dalmıştı. Kayanın ardındaki adamın üstüne yağmur gibi kurşun yağdırdığının farkına vardı. O da kurşunun geldiği yere birkaç tarak salladı. Kurşunlar kayalıklarda kıvılcımlanıyorlardı. Salman öteki eşkıyalar burnun arkasına sarkarak kurtulmaya çalışırlarken bir kurşun geldi Salman'ın sağ koluna yapıştı. Tünel gibi bir yere kayalıkların arasına girdiler. Kurşun atımından uzaklaştılar. Kayanın arkasındaki adam eğer yerinden kalksa da onları izleseydi, hepsini teker teker keklik gibi avlardı. Öldürdüklerini yeterli bulmuştu ki yerinden hiç kıpırdamamıştı. Belki de en önde yürüyeni Salman sanmıştı. Eşkıyalar çekip gidinceye kadar Sefer eşkıya yerinden kalkmadı. Ortalıktan el ayak çekildiğini anlayınca yerinden çıktı. Köyün üstündeki kayalıklardan geçerek kale boynuna geldi. Kayalara oturup yönlerini de Düldül Dağı'na dönmüş kıpırtısız çocukları gördü. Heyecandan taşıyor, içi içine sığmıyordu. Ayakları aldı onu çocuklara götürdü. Mustafa'yı görünce heyecanı bir kat daha büyüdü. Sevincinden eli ayağı birbirine karıştı. Koştu, tüfeğini omuzundan atıp Mustafa'nın önüne yatırdı. Düşmanın ömrü bu kadar olsun diye kıvançla gülümsedi, bekledi. Mustafa'dan hiçbir devinim görmeyince, bir söz duymayınca tuhaf tuhaf onu süzdü. Mustafa Bey'im, sana diyorum. Düşmanın ömrü bu kadar olsun, sana diyorum. Salman köye geldi, ben de onu öldürdüm. Çocuk oralı bile olmuyordu. Sefer eşkıya konuştu, konuştu, sevincini anlattı. İşte en sonunda dediğini yapmış, Salman'ı öldürmüş, yediği ekmeği hak etmişti. Mustafa taş kesilmiş, gözlerini Düldül Dağı'na dikmiş. Sanki karşısındaki konuşan, çırpınan, en güzel muşluyu veren insanı görmüyor, duymuyordu. Tüfeğini Mustafa'nın önünden aldı. Kale boynundan mavi sütleyen öbeğinin yanından geçerek eve indi. Zero Hatun ötekiler evdeydiler. Tüfeği götürdü, hatunun önüne koydu. Düşmanın ömrü bu kadar olsun dedi, bekledi. Zero Hatun ötekiler bir şeyler söylemek için yutkundular. Bir türlü söyleyemiyorlardı. Ne var Zero Hatun, söylesene bana. Eviniz gene yas evi gibi, ne oldu? Gene kurtuldu o kafir. Ölen o değil, ona benzer birisi. Yeni eşkıya olmuş bir çocuk. Gitti öldürdüklerini gör, köylü yap orada şimdi. Sefer eşkıya tüfeğini hatunun önünden alırken onu öldüreceğim dedi. Erinde gecinde onu ben öldüreceğim. Dişlerini sıktı, çenesi çatırdadı. Çocuklar eşkıyaların ölüleri, jandarmaların, savcının, doktorun gelişleriyle de ilgilenmediler. Tırtıl Hüseyin Mustafa'ya günlerce çalışarak öyle bir araba yaptı ki görenin parmağı ağzında kalır. Araba o kadar küçük de değildi. Örneğin Mustafa o arabanın içine oturabilir, bir tay, bir eşek de arabayı çeker götürürdü. Eskiden olsa Mustafa böyle bir arabaya sahip olmak değil, böyle bir arabayı görse sevincinden deli divane olur, önüne koyar, günlerce bu arabayı seyrederdi. Araba düşlerinden de çıkmazdı. Gene de çocuklar bu güzel arabayı bir gün sabahtan akşama kadar seyrettiler. Öyle olunca da gözlerini Düldül Dağı'na diktiler. Dağ bugün dalgalanan yatık sıra dağları da önüne katmış, sürerek az ileriye kadar getirmişti. Ellerini uzatsalar dağın dumanlı bakır rengine parmaklarıyla dokunabilecekler, ormanın kokusunu alabilecekler, altın çangal boynuzlu geyiklerini yakalayabileceklerdi. Bugünden sonra arabanın pek sözü edilmedi. İşlemeli araba Zero Hatun yüklüğünün önünde bir cennet bahçesi gibi dokunulmadan kaldı. Bu araba çocuğunu kartal yuvalarından kurtaran Mustafa'ya Tırtıl Hüseyin'in minnet borcuydu. Bu sıralar çocuklara Memik Ağa'nın oğlu Muslu İbrahim de katıldı. Babası zalim olunca öldürüldüğünde tek başına kalmış, her hafta bir evde konuk edilerek bu yaşa gelmiş, köyü de böylece sayısız turlamıştı. İçine kapanık bir çocuktu. Ağzını açıp da bir kimseyle konuştuğu görülmemişti. Bir ikindi üstü kale boynuna gelmiş, çocukların yanına hiçbir şey söylemeden çöküvermişti. Ortalıkta hiç gözükmeyen bir çocuktu. Konuk gittiği evlerde de biraz sonra hem de hiç çabasız kendini siliveriyordu. Birkaç gün içinde de burada çocukların yanında kendini silivermişti. Yüzü çok yaşlı adamların yüzü gibi kırışık içindeydi, gözleri de çok parlaktı. İnsan Muslu İbrahim'le karşılaştığında yalnız onun çok parlak, çok iri gözlerini görüyor, öbür yerleri, yüzü, bedeni silinip gidiyordu. Bu son günlerde çocukları Düldül Dağı'ndan ayırarak onları Gökburun'un alt yanındaki böğürtlenlerin çevirdiği Çakıltaşlı alana götürebilen bir olay çıktı. Çocuklar alana geldiklerinde orada 67 tane Arap tayı saydılar. Tayları gene o her zamanki satıcı getirmişti. Alana da çocuklardan başka kimse gelmemişti. Satıcınınsa yüzü çok asıktı. Çocukları görünce azıcık sevindi ya, sonra yüzü gene asıldı. Mustafa bu asık suratlı adamı anımsıyordu. Süllüyle ondan tay almışlardı. Kim bilir Süllü şimdi nerelerdeydi? Adama yanaştı, kır bir tayı göstererek. Bu tay kaça diye sordu. Adam Mustafa'yı küçümseyerek, ne yapacaksın diye ona alaylı bir sesle konuştu. Mustafa aldırmadı, bir al tayı gösterdi. Bu kaça? Ne yapacaksın? Mustafa ona aldırmadan bir doru tayı, bir kulayı, bir kırı gösterdi. Ne yapacaksın? Satın alacağım dedi Mustafa alçak gönüllü. Adam gülünce Tırtıl Yusuf'un tepesinin tası attı, satıcıya yanaştı. Sen kimin üstüne gülüyorsun lan diye çıkıştı. Bu Mustafa kim biliyor musun? Bu Mustafa İsmail Ağa'nın oğlu, anladın mı? Zanzalak. Bu Mustafa Seyit Süllü'yü de senden iki tane tay almadı mı? İsmail Ağa'yı kendi oğlu Salman öldürmedi mi? Geçenlerde de Salman köye gelince Eşkıya Sefer Salman'ın üç adamını öldürmedi mi? Eşkıya Sefer de ölen küçük eşkıyayı Salman sanmadı mı? Ulan zanzalak, sen Mustafa Ağa'yı ne sanıyorsun da üstüne gülüyorsun? Sen biliyor musun ki Eşkıya Sefer Salman'ı yaraladı? Yakında da bulup onun kellesini kesecek. Kesecek de yanık ağaca asacak. Ulan zanzalak, biz de senin taylarını almıyoruz. Mustafa'yı kolundan tuttu. Hadi gidelim arkadaş, böylesi yavşak adamlardan tay may alınmaz. Biz de gider Adana pazarından alırız taylarımızı. Zaten baksana bu yavşağın tayları Arap marap değil, beygir tohumu. Adam Yusuf'un konuşması karşısında apışmış kalmıştı. Çocuklar uzaklaşmış gitmişlerken kendine geldi, Mustafa'yı anımsıyordu. Durun çocuklar, ya siz ne biçim alıngan adamlarsınız, size iki şaka edelim dedik. Çocuklar geriye döndüler, tayların içine geldiler. Mustafa iki tay seçti, pazarlığa başladılar. Mustafa tıpkı Süllü gibi pazarlık ediyordu. Satıcı onu 5 kere yolundan çevirdi, sonunda anlaşamadılar. Satıcının buna üzüldüğünü gören Mustafa onu elinden tuttu. Şimdi beni iyi dinle arkadaş dedi, sanki Süllü konuşuyordu. Sesini de tıpkı Süllü'nün sesi bir çıkarıyor, satıcı gözlerine inanamıyordu. Bunca yıl kendisinden bir sürü tay almış Süllü müydü bu kişi? Süllüyse bu yaşa nasıl inmişti? Bu sefer pazarlığımız tutmadı. Gelecek yıl tam bugün biz senden 10 tane Arap tayı alacağız. Suyun kıyısına çekilmiş kumlarda eşinen bir tayı gösterdi. Bu taya şimdi binilebilir mi hemen? Öğretirseniz binilir. Çok uzaklara, eliyle dağları göster. Şu dağların arkasına gidebilir mi? Gider. Öyleyse 10 tane. Bizler sözlerinin eri insanlarız. Bizi başkalarına benzetme. Getir 10 tane tayı gelecek yıl bugün. Trink, paran elinde. Olur dedi adam. Sizi de görelim. Bu yoğun pazarlıktan sonra Kıvançlı kale boyununun yolunu tuttular, dağlarına kavuştular. Dağ bugün de karşıya burunlarının dibine çökmüş oturmuş, bir ışık selinde yıkanıyordu. Mustafa akşam eve geldiğinde evde çobanbaşı Eyüp'ü buldu. Yanındakilerin hepsi de Eyüp'ün yaşındaydılar. Uzun boylu, ince yapılı, kartal burunluydular. Hepsinde de yakaları kırmızı çizgili, sırma işleme Maraş abası vardı. Şalvarları, şayak, mintanları manız, ayakkabıları kırmızı postaldı. Kırmızı feslerindeki püsküllerin arasında gümüş teller sallanıyordu. Koşar koşar fişeklikler bağlamışlar, ellerine pırıl pırıl yepyeni menevişlenen birer Alman filintası almışlardı. Eyüp arayan Mevlasını da bulur, belasını da diyordu. Ben araya araya zalım oğlunu buldum. Şimdi o dumlu toprağında oturuyor. Benim sizden geldiğimi duyunca çok sevindi. Beni oturtacak yer bulamadı. Bu silahları, mermileri, giyitleri verdi. Bir de dedi ki, İsmail Ağa kardeşimin kanını yerde koymamak bana düşerdi. Çobanbaşı Eyüp, iyi ki sen geldin. Var git, yolun açık, gazan mübarek olsun. Bana para verdi. Size de şu paraları gönderdi. İsmail Ağa'nın evini yalnız bırakmayacağım. Onun iyiliğini hiçbir zaman ölünceye kadar unutamam dedi. Zerahatının da ellerinden, Mustafa'nın gözlerinden öperim. Hasan Ağa'ya ve diğer hane halkına selam ederim dedi. Zalım oğlu Memik Ağa'yı öldürdükten sonra Toros'a çıkmış, Maraş, Kayseri, Malatya, Antep yollarını kesmiş, dağlarda kuş uçurtmamış, çok zengin evi basmış, çok yol kesmiş, altından altın, paradan para biriktirmiş, bir günde ortadan çekilip gitmiş, onun nereye gittiğini, ölüp ölmediğini, kendi köylüleri bile içinde kimsecikler bilememişti. Adını değiştiren zalım oğlu Kurtgözü çiftliğini satın almış, orada çiftçiliğe başlamış, soylu atlar, boğalar, inekler yetiştirmeye koyulmuştu. Bir yandan da buğday, arpa, pamuk ekiyor, bir yandan da çiftliğinin sınırları içindeki karaçalılıkların, kamışların, cilpirtiliklerin köklerini söktürüyordu. Söylediklerine göre şu Çukurova'da kökçü işçilere en iyi bakan eski adıyla zalım oğlu, yeni adıyla keklik oğlu Haydar'dı. Keklikoğlu Haydar o kadar yumuşak huylu, karıncayı incitmez bir kişiydi ki, onun Toroslarda yol kesmiş, evler basmış bir kişi olduğunu 1000 tanıkla söyleseler kimsecikleri inandıramazlardı. Çiftliğini de orak makinaları, traktörler, batoslarla donatmış, karısı İpekçe'den 3 oğlu 2 kızı olmuştu. Ve hiç kimse de onun zalım oğlu olduğunu öğrenememişti. Onun zalım oğlu olduğunu kendisi bile unutmuş, Memik Ağa'nın Arap'ın öldürülmesi bir düş arkasında kalmıştı. Arkadaşı Şahin de çiftlikteydi. O da Haydar gibi 2 katlı bir konakta oturuyor, çiftliğin işlerine bakıyordu. Dumlu toprağının köylüleri bu iki iyi adamı kardeş biliyorlar. Onlara o kadar alışmışlar ki bunların yabancılıklarını unutmuşlar. Orada doğup orada büyüdüklerini sanıyorlardı. Zalimoğlu öldü. Keklik oğlu Haydar Ağa yaşıyor. Onu benden başka kimse bulamazdı. Onu ben buldum. Yerini yalnız ben biliyordum. Dağda çobanlık ederken onu dağda çetesinin başında birkaç kez görmüş, ona her seferinde bir koyun kesmiştim. Sonra onunla bir seferde atının üstünde çiftliğini dolaşırken Dumlu'da karşılaşmış, Zalimoğlu olduğunu hemen anlamıştım. Onu bulunca ona Zalimoğlu olduğunu söyleyince gözlerinden kıvılcım saçarak bana baktığını, hemen o gece beni öldüreceğini anladım. Beni öldürme, adı büyük, kendi büyük, keklik oğlu Haydar Ağam. Sana buraya niçin geldiğimi anlatayım da istersen beni öldür dedim. Salman'ın başıma getirdiklerini bir bir söyledim ona. Ona sizden selam getirdiğimi söyleyerekten gönderdiğiniz hançeri de verdim. Kendi hançerini görünce yumuşadı, gülümsedi. Biliyorsun değil mi, Zalimoğlu'nu Toros'la vurdular. Bilmez olur muyum? Ben Zalimoğlu'na değil Haydar Ağa'ya geldim. Ellerini bir görseydiniz kocamandı, paramparçaydı. O gün akşama kadar, akşamdan da sabaha kadar keklik oğlu Haydar Ağa'yı anlattı onlara çoban Eyüp. Bana dedi ki ondan ayrılırken son olarak, Salman'ı öldürünce bana gel, ödülüm büyük olacak. Ona dedim ki Salman'ın canını alamazsam yakında beni hiç göremezsin zaten, beni ölmüş bil. Şimdi ben gidiyorum, yakında Salman'ı yakalarım. Sümbül eşkıyanın da vurulması iyi oldu benim için. Onun canı sümbül eşkıyaydı, şimdi Salman benim için çantada kekliktir. Mustafa çoban Eyüp'ü biraz dinledi, çoban para dolu keseyi anasına uzatırken azıcık ilgilendi. Ardından da yatağına gitti, yastığa başını koyar koymaz da uyudu. 50. ayrımın sonu. Sayfa 570.